Ayrım 17. Merhaba Söğüt. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 247. Gecenin karanlığına titrek bir çığlık saplandı. Yetişin, Sungur Tekin'e kastettiler. Çığlığın ikinci kopuşuna herkes fırladı. Çadırlar bir anda boşaldı. Kim ne kapabildiyse kapıp Sungur Tekin'in çadırına doğru delice bir koşu tutturdular. İlk gelenlerin arasında Ertuğrul da vardı. Topuklarını döven, gecelik entarisinin içinde boyu olduğundan uzun görünüyordu. Yalın kılıçtı. Takkesine sığmayan saçları ensesine dağılmıştı. İsyankar birkaç perçem alnında kavisleniyordu. Dalgalanan kalabalığın önünde çadıra girdi. ''Ne var, ne oluyor?'' Sungur Tekin yer döşeğinin üzerinde duruyordu. Kılıcı elindeydi, oldukça sakindi. ''Canımıza kastedildi,'' dedi yarım ağız. ''Uyurken boğazlanmak istendik.'' Ertuğrul'un gözleri çadırı köşe bucak taradı. Nerede o cani? Sungur Tekin kılıcının ucuyla kapı aralığını gösterdi. Zora geldik de kaçtı ama yaraladım. Fazla uzağa gidemez. Ertuğrul henüz çadıra giren Akça'ya hışımla bağırdı. Canımıza kast olunur da aşiretimizin yiğitleri uyku mahmuru dolanırlar. Bre Akça, beyoğulları böyle mi korunur? Akça yutkundu, Ertuğrul'un sıkıntısını anlıyordu. Cevap verme vakti değildi. Cevaba davranmadı bile, başını indirip sustu. Atlan diye emretti Ertuğrul. Yanına istediğin kadar adam al, meşaleler yak, o katili bulup getir Akça. Bulup getir ki neler döndüğünü anlayalım. Bugün ağamıza kasteden, yarın bize de kasteder. Ağam yaralamış onu. Fazla uzaklaşamaz. Yallah göreyim. Akça emri ikiletmeden atıldı. 10 kişi atlansın diye bağırdı. İz sürülecek. Çoktan bir meşale yakıp etrafta iz aramaya koyulan deli bozu Hıdır'a sordu. Bir şeyler var mı? Var dedi Hıdır. Ayak izi var. Hem de apaçık. Onu yakalarız. Tabii yakında arkadaşları yoksa. Atlanıp savuşmamışlarsa. Atlarını sürdüler. Ertuğrul çadıra döndü. Dımışık Hoca ile Urhan, Sungur Tekin'i aralarına oturtmuş, konuşup gülüşüyorlardı. Ertuğrul girince sustular. Doğrusu Sungur Tekin, agasının hali ölümden dönmüş bir beyoğlunun haline benzemiyordu. Dımışık Hoca ile Urhan'ın kahkahaları da can tehlikesi atlatmış birini teselli için atılmıyordu herhalde. Ortada bir gariplik vardı. Bir kenara ilişti. ''Şahsi düşmanın filan var mı Sungur Tekin agam?'' diye sordu. ''Yok, hiç yok.'' diye cevap verdi Sungur Tekin. ''Peki uyumadan önce neler yaptın, kimlerle beraberdin?'' Sungur Tekin Dımışık Hoca'ya baktı. Dımışık Hoca belli belirsiz başını sallayınca Urhan'a baktı. Ancak ondan da bir baş işareti aldıktan sonra konuşmaya başladı. ''Buradaydık. Urhan Bey ile Dımışık Hoca, bir de ben. Gecenin geç vaktine kadar sohbet ettik.'' Gizli bakışmalar Ertuğrul'un hoşuna gitmemişti. Sonra diye sordu. Konuklarım gittikten bir müddet sonra ben de çadırıma çekildim. Bizim küçük oğlan hasta olduğundan fazlaca ağlıyordu. Uyuyamadım. Tekrar buraya döndüm. Bir zaman oyalandım. Misafir yatırmada kullandığım şu döşeyi ellerimle serip yattım. Bir kere uykum kaçmıştı ya, bir türlü uyuyamıyordum. Döşeğin içinde dönüp duruyordum. Derken bir tıkırtı duydum. Gözlerimi araladığımda bir gölge fark ettim. Hatunum zannedip seslendim. Cevap alamayınca bir daha seslendim. Yine cevap yoktu. Başucuma koyduğum kılıcımı kaptığım gibi hayt bire çektim. Gölge kaçmaya davrandığında kılıcımı üstüne savurdum. Beklemediği bu darbeden kaçamadı. Herifi yaraladım. Emin misin? O karanlıkta hiçbir şeyden emin olunmaz Ertuğrul. Cahilliğine sorma. Ama dur bakalım. Sanki senin adını çağırdı. Adımı mı söyledi? Nasıl yani? Kılıcı çalıp yaraladığımda ''Ah Ertuğrul, yaktın beni'' gibisinden bir inilti saldı. Ben de bir mana veremedim. ''Sen ne dersin buna Urhan Bey?'' Urhan gözlerinde yapmacık bir öfke, dudaklarında sinsi bir tebessümle Ertuğrul'a bakıyor, kaşlarını kaldırıp indirerek düşünür gibi yapıyordu. ''Yakalanırsa öğreniriz'' dedi nihayet. ''Anlarız. Ah Ertuğrul, yaktın beni'' demesindeki hikmeti. Ertuğrul, Urhan'ın sözlerinden çok, gözlerinden ve tavırlarından rahatsız olmuştu. Zaten bu adamı sevmezdi. Geldiği günden beri yabansamış, aşirete alınmasına karşı çıkmıştı. Ama Gündüz Bey rahmetlisi, ağabeylerinin ısrarlı arzusuna uymuştu. Mongol baskınında aşireti tarumar olmuş bir kardeşimize kucak açmazsak indallah da mesul oluruz. Rahmetli babası kararını açıklayınca Ertuğrul'a boyun büküp nasıl isterseniz öyle olsun demekten başka çare kalmamıştı. Fakat sevmeye de zorlayamazlardı ya, sevmiyordu işte. Uğursuzun biriydi. Kayağına katıldığından beri işler ters gidiyordu. Urhan'ı daha yakından tanımaya karar verip Sungurtekin'e sordu. Boyundan bosundan tanıdık mıydı değil miydi çıkartamadın öyle ya. Karanlıktı dedim ya, nereden çıkartayım? Allah vere yakalasalar. Yakalarlar, yakalarlar merak etme. Akçanın elinden uçan belki kurtulur ama kaçan kurtulmaz. İçinde yine bir tedirginlik duydu Ertuğrul. Anlattıklarından fazlasını biliyorlar gibi geliyordu. Sanki bir şeyler paylaşıyor, bazı bildiklerini kendilerine saklıyorlardı. Yok canım, Sungurtekin agamdır netice, benden ne gizlisi olsun. Suikastçıyı takibe çıkanlar, geceyle gündüzün ayrıştığı alacalanmada döndüler. Adamı yakalamışlardı. Meşalelerin ışığında yarasına baktım diye anlatıyordu Akça. Yahşi hocaya bakar bakmaz da şaştım bu işe. Yaraya benzemez bir yara ki gül iğnesi çiziği desem anlarsın. Yok canım, çalıların arasında bulmuşsunuz ya, demek yarası ağır. Sağ omuz başı biraz çizilmiş Yahşi hocam. Bir parça kan bulaşmış cepkenine, hepsi bu. Ama adam inler, adam yerlere yıkılır. Herif çok tabansız olmalı ki diken çiziği yaraya korkup ölmeye yatsın. Lakin bir herif hem kendi aşiretinde beyoğlunu tepeleyecek kadar cesur, hem de bir diken çiziği için ölmeye yatacak kadar korkak olamaz. Vardır Yahşi hocam, bu işin içinde bir iş. İşkillendiğin besbelli ak çocuk. İşkillenilmez mi hocam? İşkillendim ki nasıl hem de. Derim ki biraz görüşelim şunu, şöyle kalabalıktan alargalanıp az görüşelim derim. Yahşi hoca kalktı, Akça'nın önünden yürüdü. Gerçeği öğrenebilme ümidiyle sabahlamış, meraklı kalabalığın uzağına karşılıklı çömeldiler. Diyeceğin gizli neydi bakalım Akça Yiğit? Senden saklayacak değilim Yahşi hocam. Dönüşte deli bozu Kıdır kardeşle de söyleşip hayletlendik. Bu yaralama işi midemize oturdu. Deminden arz ettim hocam. Bu nasıl yaradır ki küçük bir çizik ölüme yatırıyor, sonrası adam sanki mahsustan iz bıraktı. Hıdır kardeşime göre mahsustan. Peşinden gidip yakalayalım diye bir türlü sebebini anlayamadım. Emin misiniz diye sordu Yahşi hoca. Sesinde endişeyle hayret vardı. Evet, Hıdır ve ben eminiz. Yanımızdaki toy yiğitlerden ikisinin dahi dikkatini çekti. Sorup durdular. İş bu kadar ayan beyan. Çadırdan bağırışmalar yükselince merakla kalkıp o tarafa doğruldular. Kapıda az daha Ertuğrul'la çarpışıyorlardı. Öfkeliydi. Toprağın böğrünü delmek ister gibi adım atışından belli ki öfkeliydi. Yüz geri edip arkasına takıldılar. Yarı yolda Yahşi hoca merakının yularını çözdü. Anlatmayacak mısın Ertuğrul Bey? Koca çadıra girene kadar inatla sustu yine de. Tek kelime olsun etmedi. Sadece arada bir öfkeli öfkeli kükrüyor, Yahşi hoca ile Akça bütün dikkatleriyle kulak kabarttıkları halde bir şey duyamıyorlardı. Baş köşenin sağındaki mindere çöktü. Baş köşe minderi babasınındı. Ne sağlığında ne öldükten sonra ondan başka hiç kimse oturmamıştı. Ancak bey seçilen oturabilirdi. Töre böyle diyordu. Ağamızın canına biz kastetmişiz diye patladı birden. Yahşi hoca duyduğuna inanamadığından Akça'ya baktı. Akça köşesine iyiden iyiye büzüldü, sanki eriyip kayboldu. Biz kastetmişiz ya diye devam etti Ertuğrul. Herif böyle diyor. Kendisini parayla tutmuşum. Tutmuşum da ağamın canını almaya göndermişim. Onun demesi neyse ya ağamın inanır görünmesi, şüpheyle belenen gözlerini gözlerime çevirmesi. Olacak şey değil ama oldu işte. Suçlandım. Dımışıkla Urhan durmadan göz çekip sırıtaraktan ve de başlarını durmadan sallayarak küçükte suç, büyükte bağış lazım gibisinden benim adıma agama yalvarıp güya beni bağışlatmak istemelerinden bıktım. Böylesi görülmemiştir hocam. Yaman bir kumpasın tam orta yerindeyiz. Yahşi hoca Akça'ya bir daha baktıktan sonra Ertuğrul'a döndü. İşin içindeki işler biraz da olsa bellidir Ertuğrul Bey dedi. Nasıl bellidir Yahşi hoca, yoksa sen de mi? Haşa çekerekten sözünü kesti Ertuğrul'un. Haşa Biz senin faziletinden bir an olsun şüpheye düşmeyiz. Zaten bunun bir kumpas olduğunu biliyoruz. Biliyor musunuz? Nasıl? Akça ile az önce konuştuk. Adamın yarası hafif olduğu halde ağır yaralı gibi hareket ediyor. Çalıların ardına yatıp inliyor. İnlemeden dursa bizimkiler görmeden gidecekler. Böylece paçayı kurtaracak. Ama bunu istemiyor. Ardı sıra iz bıraktığı yetmez gibi sindiği çalı siperinin arkasında da inliyor. Yarası gül dikeni çiziği kadarsa onca acı verir mi? Vermez. Acısı ağrısı olmayan insan durup dururken inlerse ne demeye gelir peki? Yakalanma isteği olmasın. İyi bildin, yakalanma isteği. Suikastçının kendisiyle konuşmadım. Ama Akça'nın demesine bakılırsa deli bozu Kıdır kardeşimiz adamın yol boyunca mahsus iz bıraktığını söyler. Gelsinler beni bulsunlar diye. Böyle bir cinayete kalkışacak kişinin tecrübeli olması lazım. Değil tecrübeli bir cavlakinin, dünkü çocuğun bile bu izleri bırakması mümkün değil demekte. Ertuğrul düşünceli görünüyordu, öfkesi biraz olsun dinmişti. Şimdi yüz hatlarına endişe ve düşünce hakimdi. Adam cavlakilerdendi diye konuştu. Bunların bir çekimle kaşaşa dünyayı yakabileceklerini duymuştum. Korkmuş gibiydi, acı çeker gibiydi ama bu tavırlarında bir sunilik sezmiştim. Yine de kafamda cevap bulamadığım bir soru dönüp duruyor. Agamı öldürtmek istediğimi, bunun için kendisini tuttuğumu niye söyler bu adam? Benimle ne alıp veremediği var? Aklıma bir şeyler geliyor ya, inşallah yanılıyorum dedi Yahşi Hoca düşünceli. Aklından geçenlerin kendisine acı verdiği sesinden belli oluyordu. Ne gibi diye sordu Ertuğrul. Benimkisi sadece tahmin. İşin doğrusunu istiyorsak herifi konuşturmak lazım. Sürmeli Hafız'ın sabah ezanı duyuldu. Sürmeli Hafız'ın sabah ezanı Ağran günü selamlarken Sungur Tekin'in çadırının önüne birikmiş kalabalık söylene söylene dağılmaya başladı. Şimdi namaza gidelim dedi Yahşi Hoca. Sonrası Allah kerim. Yan yana camiye yollandılar. Sungur Tekin'in çadırına döndüklerinde onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Saldırgan ölmüştü. Nasıl diye çıkışırcasına sordu Ertuğrul. O yaracıktan insan ölür mü? Ne bileyim diyerek omuz silkti Sungur Tekin. Ölmüş işte. Ölüm vakti geldikte yarayı yarasızlığı sorarmış gibi. Ecel geldi besbelli. Hem de tam vaktinde. Ne demek istiyorsun? Kızdı Ertuğrul, bağırmaya başladı. Ne demesi var mı Sungur Tekin agam? İfadenizle beni itham altına soktunuz. İthamdan kurtulmak için herifi yakalattık. Size ısmarlayıp namaza gittik. Dönüşümüzde öldüğünü söylersin. Sungur Tekin sakindi. Bağdaş kurduğu yerden doğrulup Ertuğrul'a yaklaştı. Ellerini omuzlarına koydu. Baka küçük kardeş dedi. Herif yaralanınca senin adını bağırdı. Ben de bunu söyledim. Duyduğumu söylemek suç mudur? Yahşi Hoca girdi araya. Ceset nerede şimdi? Yan çadırda diye cevap verdi Sungur Tekin. Oraya kapatmıştınız ya. Başına nöbetçi de dikmiştik dedi Ertuğrul. Nöbetçiyi uyurken bulduk. Mümkünü yoktur. Bana öyle söylendi. Beyoğlu olaraktan herhalde tek tek kapı nöbetlerine kontrol edecek değilim. Tartışma sertleşmeye doğru gidiyordu. Yahşi Hoca tekrar araya girdi. Gel şöyle dedi Ertuğrul'u çekiştirerek. Gidelim. Sungur Tekin'in çadırından çıktılar. Ne yapacağız hocam diye sordu Ertuğrul. Bu ne iştir? Bu iş ayol tahminlerimi aşan bir iştir. Bir şeyler bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Dumrul dedeyi çağırt buraya hemen. Ertuğrul gençlerden birini Dumrul dedeye gönderdi. Alıp geldiler. Ölüyü Dumrul dedeye gösterdiler. Daha görür görmez zehirlenmiş dedi. Sabah ezanı kertesinde yarasını tımar etmiştim, hiçbir şeyi yoktu. Mosmor yüzü, kaskatı, sonuna kadar açık gözleri donuktu. Donuk bakışları yürek ürpertiyordu. Zehirlendiğini anlamak için Dumrul dede gibi doktor olmaya gerek yoktu. Dumrul dedeyi uğurlar uğurlamaz Ertuğrul patladı. Neler oluyor Yahşi hocam, bütün bunlar neyin haberidir? Yahşi hoca çömeldi. Sıkı durma haberidir ayoğul dedi, her şey yeni başlıyor. Tepir Bey bir öğle vakti uyandırılıp Salgur Noyan'la adamlarının dışarıda bekledikleri söylendiğinde afalladı. Bir zaman şaşkın şaşkın bakındı. Söylenenleri anlamaya çalıştı. Fakat kafası bomboştu. Ağzının içi yangın yeriydi. Sanki saatlerce ısırgan otu çiğnemişti. Midesi de yalım yalım yanıyor, geğirdikçe odayı pis bir şarap kokusu kaplıyordu. Dün gece yine geç saatlere kadar içmişti. Şimdi yataktaydı ya, buraya ne zaman gelip nasıl yattığını hatırlamıyordu. Ayak ucunda dikilen iki karavaşa yavan yamuk sordu. Ne oldu? Salgur Noyan'la adamları geldi beyim. Salgur Noyan ismi önceleri bir şey ifade etmezken yavaş yavaş şuuruna işledi, kafasını karartan sis perdesi aralandı. Ne zaman nasıl yattığını kestiremediği döşekten fırladı. Çabuk giydirin. Zaten giyinikti. Yatırmadan önce soymaya çalışmışlar. Fakat sızmış halinde bile kim bilir nasıl bir endişenin şuur altına sinmiş zorlu tepkisiyle kıvrım kıvrım kıvrandığından soyamamışlar. Elbiseleriyle döşeye uzatmaktan başka çare bulamamışlardı. Kahretsin diye hınçlandı. Sağlam bir üstlük başlık getirin. Fil derisinden beter buruşmuş üstlüğünü sıyırıp attı. Karabaşın getirdiğini giymek üzereyken yüreğine saplanan kötü bakışlara tostlayıp kala kaldı. Salgur Noyan kapıda durmuş, kin dolu bir tebessümle yüzüne bakıyordu. Gözleri karşılaştığında tombul yüzünde tuhaf duran bıçak sırtı incesi dudaklarını kımıldattı. Çok bekledik Düger Bey'i. Sesinde gerçekten bir tehdit havası mı vardı yoksa Tepir Bey'e mi öyle gelmişti? Kafasını toparlayamadığından öyle gelmiş olabilirdi. Ya bakışları? Düpedüz karşısındakini aşağılayıcı gözlerle bakıyordu. Çirkin bir kaplumbağaya, yok yok bir fareye, belki daha iğrenç bir hayvana bakar gibi bakıyordu. Gök mavisi gözlerinde öylesine çelikleşmiş parıltılar oynaşıyordu ki Tepir Bey gözleri buluşur buluşmaz başını çevirmek zorunda kaldı. ''Şu beceriksiz köleler yüzünden'' dedi özür dilercesine, ''beni bir türlü giydiremediler.'' Moğol'un ne yüzünde ne gözlerinde bir değişiklik oldu. ''Burada mı konuşalım yoksa eyvanda mı? Acelem var Düger Bey'i, adamlarım bekliyor.'' Adamlarım derken sesini yükseltip dudaklarını büzüp gerdanındaki katmerleri artıracak biçimde çenesini göğsüne çekmesi yalnızca bir tesadüf müydü yoksa bunun altında bir tehdit mi gizliydi? Herhalde tesadüftü. Çünkü ortada tehdidi gerektirecek bir sebep yoktu. Halledeceğine dair söz verdiği işi de halledemediğinden emindi. Herhalde yapamayacağını söylemeye gelmişti. Kayıhan içine fitne sokmak öyle kolay mıdır? Kolay olsa kendi başına yapacağını yapar, pis Moğol'u işe hiç karıştırmazdı. Almış mıydı boyunun ölçüsünü? Kendine bu kadar güvenmenin havasını almış mıydı şimdi? Ama dur, üstüne aldığı işi halledemeyen adam böyle küstahça ve destursuz yatak yerine girebilir miydi? Bu deli kendini ne sanıyordu, bey mi? Bugüne bugün o neydiği belirsiz bir Moğol çudarı, haydi Noyan'ı olsun, kendisi koskoca Düger Bey'iydi. Birden başını kaldırdı. Eyvanda görüşelim dedi. Moğol'un sessizce çıkıp gitmesine sevindi. Korkuları biraz dağılır gibi oldu. Kaç adamla geldi şu Mongol Noyan'ı diye sordu. Hala kendisini giydirmeye uğraşan kölelere. İki kişiyle mi? Kölelerden yaşlıcası iki avucunu açarak gösterdi. Beş, ondan çokça adamla geldi beyim. Hepsi de atlı ve pusatlı. Kayı Türkmenine benzer iki yiğitle, derviş kılıklı, iki de molla cabası. Aşiret üstüne dolu dizgin koparlarken şüphelenip sizi uyandırmaya çalıştık. Lakin sussana be diye çıkıştı Tepir Bey. Sarhoş olduğu zamanlar ne kadar zor uyandığını biliyordu. Kapana kısmış tilki bakışıyla bakındı. Çok tedirgindi. 50 kişilik bir kuvvetle basit bir ziyaret yapıldığı nerede görülmüştü? İki kayı yiğidiyle iki derviş kılıklı molla neyin nesiydi peki? Beylik kuşu kafesten uçmaya mı durmuştu şimdi? Bir Moğol delisiyle anlaşma yapmanın sonu bu olurdu elbet. Üç dirheme öz babasını asmayı göze alan, gözü dönmüş serserilerle işe koyulmanın hayra çıkmayacağını bilmesi lazımdı. Belki de Kayıhan'ın Ertuğrul'u daha fazlasını vermiş, adamlarını da yanına katıp üzerine göndermişti. Bu geliş Düger boyunu basma gelişimiydi. Belki şu an her taraf sarılmış, belki çadırlar ateşe verilmişti bile. Bir Moğol çudarından veya Noyan'ından da bu beklenirdi ancak. Bu belayı tavsiye eden soysuzu şimdi eline geçirecekti ki, bir eline geçirse yapacağını bilirdi. Şu Yapku denen soysuzu, şu Moğol kırmasını, ah bir eline geçirse. Ama kabahat kendisinindi. Türkmen'in Moğol'la uyuştuğu nerede görülmüştü? Yapkun'un sözlerine kanmayacaktı. Neticede o da bir Moğol değil miydi? it itin etini yemez sözünü koca kitaplara boşuna mı yazmışlardı? Her türlü pis işin içinde yüzdüğünü bile bile yapkuya aldanmıştı. Belki de bu iki Moğol el birliğiyle, öyle ya, el birliğiyle Düger boyunun canını okuyup, mallarını yağmalayıp, kadın kız kısmını esir alıp, adamlarını bir tamam kılıçladıktan sonra ver elini Moğol diyarı diyerekten steplere yol tutarlardı. Belki de kayı boyuyla anlaşarak düşmanın seni basmadan sen düşmanını bas kaidesince. Başı dönmeye başladı, sendeledi. Düşme yalpasına tutulmuşken iki köle iki yanından tutup zorla ayaklandırdı. Hastalandınız mı beyim diye soran köleye korku endişe afallaması kanlı gözlerini çiviledi. Çabuk hançerlerimi dedim, hançerlerimi getirin. Köle koştu, az sonra da bir hançerle döndü. Buyur beyim, hançeriniz. Kölenin tek hançer getirmesine daha beter kızdı. Aşağılık köle, seni kırbaçla geberteceğim ya da bu hançerle. Kölenin elinden aldığı hançeri savurdu. Fakat aldıramadı. Yaşlı köle tam vaktinde ne yapmak istediğini gözlerinden okumuş ve kendini iki adım geri atmıştı. Kudurma şuçasına bağırıyordu. Hepsini getirin, bütün hançerlerimi, aşağılık köleler. İkisi birden koştu. Üç tane daha getirdiler. Hançerlerden ikisini üstlüğünün içinden kuşağına soktu. Birini çözmesine sakladı. Sonuncusunu ise kolunu aşağı indirdiğinde sapı avucuna gelecek şekilde üstlüğünün geniş koluna yerleştirdi. Şemşirini de dıştan beline bağladıktan sonra, eğer başkasına gelmişlerse, bütün bunların hiçbir işe yaramayacağını düşünmeyi akıl edebildi. Zırhlansa mıydı acaba? Manda gönünden sağlam birkaç zırhı vardı. Fakat zırh ne kadar sağlam olursa olsun kılıç daima kendine yol bulurdu. Salgur Noyan'ı da fazla bekletmişti. Tekrar gelirse, yok gelmezdi. Belki de bütün bunlar kuruntuydu. Günlerdir aralıksız içmekten gelme, kötü sarhoşluğun karamsarlığıydı. Birden uyandırılmaya alışık olmadığından aklı karışmış, her şeyi tersinden görmeye başlamıştı. Hançerlere ihtiyacı olacağını sanmıyordu. Ama ne olur ne olmazdı. Onlarla biraz daha rahattı. Eyvana çıkma cesaretini kendinde bulunca yürüdü. İlk adımları müteredditti. Moğol'un sarı suratı, çelik parıltılı kısık gözleri kafasını büsbütün karıştırdı. Kaçıp gitme hissini zor yenip diğerlerine baktı. İki kayı yiğidinin sadece birer hançerleri vardı. Derviş kılıklı Moğollarsa silahsızdı. Yalnızca Moğol'un belindeki koca enli pala kınında duruyordu. Gözü kayınca kuruyan dudaklarını yaladı, yutkundu. Ekmek çıkaralım mı dedi. Aç mısınız? Bir minder çekip bağdaş kurdu. Otururken parçası sıyrılmış çizmesine sakladığı hançerin sapı görünmüştü. Alelacele üstlüğünün eteğiyle örttü. Salgur Noyan'la göz göze gelmemeye çalışarak buyurun dedi. Rahatınıza bakın. Salgur Noyan oturmamakta ısrarlı gibiydi. Kolları göğsünde ayakta dikiliyor, gözlerini de Tepir Bey'in üstünden bir an olsun ayırmıyordu. Bıyığının ince uçları dalgalı bir kavisle katmerli çenesine doğru sarkmıştı. Ağzını oynatırken bıyıkları ürperiyordu. Aç değiliz, üstelik acelemiz de var. Şu yanındakiler dostlarımdır. Kayılar ve dervişler mi? Diye sordu hayretle. Hiçbiri kayı boyundan değil bunların. Kayı yiğidi kılığında iki dostla, derviş kılığında iki cavlaki. Ortak düşüncemizin gerçekleşmesi için hayli uğraştılar. Ama sonunda her şey istediğimiz gibi oldu. Sungur Tekin'le gün doğdu, zaten öteden beri atalarının yurduna dönmekte ısrarlıydılar. Şu anda aşiretin ekserisi onlar gibi düşünür. Kendi usullerince yakında bir meşveret kuracaklar, hem yeni beylerini seçecekler, hem de bundan sonrasını kararlaştıracaklar. Ya kalmaya karar verirlerse? Vermezler, merağın olmasın. Gerisin geri atalarının yurduna dönecekler. Senin isteğin de bu değil miydi? Sustu. O susunca her tarafa derin bir sessizlik çöktü. Buğulanan ve buğusunda insanı efsunlayıp soluğunu kesen garip bir sessizlik. Tepir Bey rahatsızlıkla kımıldadı. Salgur Noyan sözünü tutmuştu. Şu derviş kılıklı cavlakiler ve şu kayı yiğidi kılıklı afyonkeşler gibi kaç kişi kullanmıştı? Allah bilir. Ama başardığını söylüyordu. Şu cavlakiller derviş kılığı içinde rahatsız görünüyorlardı. Bunlar bildiği kadarıyla don, elbise giymeye alışık değillerdi. Yarı üryan dolaşıp, sakal ve bıyıklarını tıraş edip, kafalarına boynuzlu bir başlık geçirip, keçi postuna bürünüp, omuzlarında çevgan, önlerinde bir tabulhane, musiki takımı bağlayıp, namazı, orucu vesaire ibadetleri boşlayıp, herkesi kendilerine güldürmeyi, herkesin maskarası olmayı sevap sayıp, İbahiye mezhebine sapmakla, Sünni Müslümanların nefretini çekip, üç dirheme babalarını bile boğazlama yolunda işretin, adiliğin, sefaatin her türlüsüne kapı açmış, medrese disiplininden firarla her türlü günahı mübah telakki eden Afyon Mecnun'u din kaçkınlarıydı. Putperestliği terk edip sözde Müslüman olan bazı Moğol çudarlarına ibadet zor geldiğinden onlara cavlakiler bir sığınak olmuştu. Gece gündüz afyon çekip keyif çatmak, afyon uyuşukluğunda her türlü rezilliği vazife saymak kanunlarıydı. Afyon kıtlığına düştüklerinde kendilerini yerden yere atar, kudurmuş it gibi salyalar akıtıp nara basarlardı. O sıralar bir çekimlik afyon verenin gönlünü hoş etmek için dünyayı ateşe vermekte tereddüt etmezlerdi. Besbelli ki salgarnoyan cavlakilerin bu zayıflığından faydalanıp gönlünün çektiğini yaptırıyordu. Bunların arasında bazen öyleleri çıkardı ki karşılarında değme bilginler lal kesilirdi. Söylediklerine muhataplarını inandırmakta çok usta cavlakiler bulunduğunu duymuştu. Duyma ne demeye gelirdi sanki? Aha, gözleriyle de görüyordu ki bunları Horasan dervişinden ayırt etmek öyle kolay değildi. Duruşları bile ermiş duruşuydu. Salgurnoyan oturmadığı için herhalde onlar da oturmamışlardı. Yaman olmalıydılar. İki haftada koca kayı aşiretini fitlemeyi becermek yamanlık isterdi. Salgurnoyan bu cavlaki berduşlarını üstüne salar mıydı acaba? Sükutun ortasında düşüncelere dalan Tepir Bey'e tepeden bakan Salgurnoyan'ın bıçak ağzı incisi dudaklarında dolaşan sinsi tebessüm karşısındakini ahmak yerine koyduğunun deliliydi. Zavallı bütün bunların nasıl bu kadar kısa bir zamanda olup bittiğini düşünmekten aklını uçurma raddesindeydi. Oysa aylar alan sinsi bir faaliyetin son düğümü atılmıştı. Salgurnoyan bir zamanlar Ertuğrul Bey'e tepelenmenin, bu arada sevdiği kızı elinden kaçırmanın yakıcı alevini söndürmeye, intikam hissini dindirmeye yıllarını vermişti. Moğol ordusundan bunun için kaçmış, her din ve ırktan çapulcuları başına bunun için toplamıştı. Bunlarla birkaç kere Kayı Hanlığı'yı basmıştı. Ama her seferinde kötek üstüne kötek giyip kaçmak zorunda kalmıştı. Hiçbir zaman Kayı Hanlığı'yı tepeleyebilecek sayıda adam toplayamayacağını anlayınca daha uzun vadeli bir plan hazırlayıp adım adım tatbike karar vermişti. Çeşitli kurnazlıklarla Kayı Han'ı bölüp güçsüz bırakacak, Kayı Han'a düşman bazı aşiret beylerinin de yardımını sağlayarak en olmadık zamanda aşireti vuracaktı. Şu düşünüp duran Düger Bey'i Tepir'in Kayı Han'a diş çaktığını öğrendiği gün şüphesiz en talihli günlerinden birini yaşıyordu. Yapkuyu ona göndermiş, laf arasında kendinden bahsettirmiş, gücünü mübalağalı şekilde anlattırıp Tepir Bey'i inandırmıştı. Bir gün Topal Notaras'ın hanında Yapku ve Senjan Şövalyesi ile buluşup planı bir kere daha gözden geçirmişlerdi. Ne kaldırırlarsa paylaşacaklardı. Tepir Bey'e ihtiyaçları kalmadığı an onu bir ganimet sayacaklardı. Gündüz Bey zamanında bir yolunu bulup kayı içine soktuğu Dımışık ve Urhan aşiretin her adımını haber veriyorlardı. Dağ keşişinin Akça adlı kayılıyla dost olması ile işlerini daha da kolaylaştırmıştı. Kayıhan içinde kurduğu ekip tıkır tıkır çalışıyordu. Bu arada Gündüz Bey'in ölümüyle aşirette başlayan dalgalanma ve kararsızlık da işini kolaylaştırıyordu. Saf yürekli Kayıhanlılar Gündüz Bey'in ölüm yangınında aşirete gelip gidenlerle pek meşgul olmuyorlardı. Tepir Bey'in bunlardan hiç haberi yoktu. O, bütün işin iki haftaya sığdığını zannedip şaşa dursun, Salgurnoyan Düger boyunu emrine aldığını düşünüp keyifleniyordu. İlk münasip fırsatta Tepir Bey'in adamlarını da peşine takıp Ertuğrul takımını basacak, ardından Sungurtekin takımına yüklenip yıllar boyu taşıdığı acının intikamını en korkunç şekilde alacaktı. Ne zamandır bugünü bekliyordu. İntikamının anlı şanlı olması lazımdı. Bunun için Ertuğrul'u canlı istiyordu. Karşısına getirilince ona neler yapacağını en ince teferruatına kadar düşünmüştü. Evvela belden yukarısını soyacaktı. Keskin hançerinin ucuyla boynunun altından başlayıp karnına kadar derisinin üstünde iki parmak arayla çizikler çekecek, ardından çizgiler arasında kalan deriyi ağır ağır yüzecek, iki parmak eninde deriler karnından ayaklarına doğru salkım saçak dökülünce kahkahalar atıp kırbacı basacaktı. Onu yürümeye zorlayacaktı. Ertuğrul her adım atışta kendi derisine basıp kendi kendinin derisini biraz daha yüzecek ve müthiş acılar içinde kıvranırken merhem niyetine yarasına biber sürüp oh kıvrana kıvrana ölmesini seyrederken karşısına geçip katmerli gerdanında büzülü kılıç yarasını gösterip nah buna karşılık, sevdiğimi elimden almana karşılık ve beni aleme rezil etmene karşılık diyecekti. Ertuğrul bu kadarla ölmezdi herhalde. Aman ölmesindi. Ölmesindi ki diğer düşüncelerini de üstüne tatbik etsindi. Böylece insanın acıya karşı dayanıklılığını da ölçmüş olacağından bu işi merak eden Çinli bilginlere büyük bir yardımda bulunacaktı. Oh! Şu cavlakiler de çok işe yaramışlardı. Varsın Tepir Bey onların Kayıhan boyunu ilk defa ziyaret ettiklerini düşünsün. Varsın öyle bilsindi. Öyle bilmesi daha da iyiydi. Salgur Noyan'ın kuvvet ve kudretine böylece daha derin bir hayranlık duyar, hayranlığı nispetinde de korkusu artar, her istediğini itirazsız yapmaya başlardı. Şimdilik Tepir Bey'e bu kadar düşünme payı yeterdi. Sessizlik fazlaca uzamıştı. Daha fazla uzaması aklını başına toplamasına yol açabilirdi. Sessizliği severdi aslında. Lakin asude sessizliği severdi. Bu asude bir sessizlik değil, insanın içini bütün karartan, duygularını fokurdatan bir sükuttu. Sükutu bozmalıydı. Düger Bey'in kararı nedir? Karar verdiği filan yoktu ki, düşünemiyordu. Sükutun başında biraz düşünmüştü gerçi, beyni boşalmıştı. O andan beri hiçbir şey düşünmüyor, sadece düşünür gibi yapıyordu. Toparlanmaya çalıştı. Salgur Noyan'ın sorması hayra mı alamet sayılırdı? Elbette hayra, yoksa sormaz, bildiğini yapardı. Sorduğuna göre ona değer veriyordu. Verecekti tabii, koskoca Düger Bey'iydi. Salgur Noyan'ın sayesinde cirit oyununda düştüğü gülünçlüğün intikamını alabilecekti. O gün nasıl alay etmişlerdi kendisiyle, babası nasıl azarlamış, sen aşiret beyi değil, aşiretin çobanı bile olamazsın diye nasıl bağırmıştı. Yerin dibine geçmediğine şaşkındı. Ama şimdi geçmişi yaşamanın değil, intikam zevkini tatmanın vaktiydi. Bu anın bir gün gelmesi halinde sevinçten zıplayacağını düşünürken, şimdiki durgunluğuna mana veremiyordu. Tereddütü nedendi? Yıllardır bunu beklememiş miydi? Bir yandan intikamını alırken, diğer yandan Kayıhan boyunun zenginliklerine kuş gibi konacaktı. Eline geçen bütün nevaleyi şu Mongol Noyan'ı ister miydi acaba? İstese de vermezdi zaten. O alt tarafı başıboş bir çapaçul, kendisi koskoca beydi. Gerekirse Kayıhan aşiretini ezdiği gibi, yani ezmeyi düşündüğü gibi Salgur Noyan'ı da ezerdi. Onun 100 adamına karşılık kendisinin 400 adamı vardı. 400 kişi her zaman 100 kişiyi haklayabilirdi. Hele bir oyun bozanlık etsin de görsündü bakalım. Başını kaldırdı, Moğol'un gözlerine yakalanmamak için cavlakilerden birine bakarak ''Çok iyi'' dedi. ''Kayıhan boyunu ezmekten başka bir şey düşünmüyorum. Hele bir bölünsünler de ne yapacağımıza birlikte karar veririz. Seni nasıl bulurum Salgur Noyan?'' ''Lüzum ettiğinde ben seni bulurum'' diye homurdandı Moğol. Adamlarına bir baş işareti yaptı, dışarı çıktılar. Onlar çıkınca Tepir Bey geniş bir soluk aldı. 17. ayrımın sonu sayfa 266.